Ayrım 17, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 178. Wallander kara dosyayı torbadan çıkardı. Sten Nordlander'in onu daha önce hiç görmediğine emindi. Yüzündeki şaşırmış ifadesi numara değildi. Ellerini kuruladı ve açık dosyayı dizlerine koydu. Hiç rüzgar yoktu, deniz yüzeyinde çok az kıpırtı vardı. Nordlander ağır ağır sayfaları çevirmeye başladı. Ara sıra başını kaldırıp teknenin sürüklendiği yönü kontrol ediyor, sonra dikkatini yeniden dosyaya çeviriyordu. Sonuna gelince dosyayı kapattı, Wallander'e geri verdi ve başını iki yana salladı.
''Çok şaşırdım'' dedi, ''ama aynı zamanda Hokka'nın bu konularla ilgilendiğini de biliyordum. Sadece bu kadar detaylı olduğunu fark etmemiştim. Sen ne ad veriyorsun buna? Bir günlük mü, özel bir anı defteri mi?''
''Sanırım iki şekilde de okunabilir'' dedi Wallander. ''Kısmen tıpkı görüldüğü gibi ama aynı zamanda meydana gelen olayların tamamlanmamış bir sorgulaması olarak.''
''Tamamlanmamış mı?''
''Haklı diye düşündü Wallander. Neden böyle dedim ki? Kitap büyük olasılıkla tam tersine tamamlanmış ve bitirilmiştir.''
''Haklısın sanırım'' dedi Wallander. ''Bitirmiş olmalı. Peki ama ne elde etmeyi umuyordu?'' ''Arşivlerde raporları, soruşturma belgelerini, kitapları okumakla epey vakit geçirdiğini ben çok daha önceleri fark etmiştim. Aklına gelen herkese sorular sormuştu. Bazen insanlar beni arar ve Hokka'nın ne işler çevirdiğini sorarlardı. Ben de onlara sadece olanlarla ilgili gerçeği bilmek istediğini sandığımı söylerdim.''
''Yaptığı şey pek de sevimli karşılanmıyordu sanırım, bana böyle söylemişti.''
''Bence sonunda güvenilmez biri olarak görülmeye başlandı. Bu çok üzücüydü. Deniz kuvvetlerinde onun kadar dürüst ve vicdanlı biri daha yoktu. Hiçbir şey belli etmemiş olsa da çok derinden yaralanmış olmalı.''
Nordlander teknenin ambar kapağını kaldırıp motora göz attı.
''Hakiki bir güzel, tıpkı atan bir kalp gibi'' dedi kapağı tekrar kapatırken. ''Bizim Holland sınıfı denizaltı muhriplerinden birinde, Smallland'da baş mühendis olarak hizmet verdim. Sadece makine dairesinde bulunmuş olmak bile hayatımın en büyük tecrübelerinden biriydi. İki adet de Laval türbini vardı. Yaklaşık 60 bin beygir gücü enerji üretiyordu. Gemi 3500 tondu ama biz onu suda ancak 35 deniz mili hızla yüzdürebiliyorduk. Çok özel bir şeydi, güzel bir deneyimdi.''
''Bir sorum olacak'' dedi Wallander, ''çok önemli ama. Az önce gözden geçirdiği şeyler arasında orada olmaması gereken bir şey çarptı mı gözüne?''
''Gizli bir şey gibi mi?'' dedi Nordlander kaşlarını çatarak. ''Görebildiğim kadarıyla yoktu.''
''Seni şaşırtan bir şeyler oldu mu?''
''Çok detayına inerek okumadım doğrusu. Kenarlara aldığı notları zaten zor okudum. Ama beni zınk diye durduracak bir şeyle karşılaşmadım.''
''O zaman bana neden bu dosyayı saklamış olabileceğini söyleyebilir misin?'' Nordlander cevap vermeden önce tereddüt geçirdi. Uzaktan geçen bir yelken diye dikip gözlerini düşündü.
''Bunun nesi gizli bir şey olabilir, ben de anlamadım'' dedi en sonunda. ''Onu kimden saklıyormuş?''
Wallander kulak kabarttı. Yanında oturan bu adam önemli bir şeyler söylemişti ama söylediklerini o an algılayamıyordu. Her iki cümleyi de ezberledi. Nordlander motoru yeniden çalıştırdı ve hızı 10 deniz miline yükselterek rotayı Müsingen ile Horsfjärden'e çevirdi. Wallander ayakta yanında duruyordu. Sonraki birkaç saat boyunca Sten Nordlander kendisine Müskö ve Horsfjärden'e rehberli bir tur gezintisi yaptırdı. Sualtı bombalarının atıldığı noktaları ve aktif olmayan mayınların bulunduğu bölgeden denizaltıların kaçmış olabileceği yerleri gösterdi. Bütün bu zaman boyunca Wallander gittikleri rotayı deniz haritasından takip edip bütün derin ve gizli çöküntü havzalarına dikkat etti. Bu arada yalnızca eğitilmiş bir mürettebatın Horsfjärden'in altından geçmeyi becerebileceğini anladı. Nordlander yeterince şey gördüklerine ikna olduktan sonra rotayı değiştirdi ve Ornö ile Utö arası boğazlardaki ada ve kayalıklara doğru ilerlemeye başladılar. Bunun ötesi açık denizdi. Tekneyi beceriyle kayalıklardan birinin koy yaptığı yere sürdü ve bir yamacın dibinde demirledi.
Bu koyu bilen fazla kişi yoktur dedi motoru durdururken. O yüzden tadını hep ben çıkarırım. Keyfine bak.
Wallander kıyıya atlayıp halatın diğer ucunu bağladı. Sonra sepeti alıp uygun bulduğu bir kayanın üstüne bıraktı. Kaya yarıkları deniz ve yeşil bitki örtüsünün kokusuyla yüklüydü. Wallander kendisini yeniden çocukmuş gibi hissetmeye başlamıştı. Bilinmeyen bir adayı keşfe çıkmış gibiydi.
''Adanın adı nedir?'' diye sordu. ''Burası deniz içinde yükseklik olarak çıkıntı yapmış bir kayalıktan başka bir şey değil. Adı yok.''
Daha fazla konuşmadan Nordlander soyunup suya atladı. Wallander suyun altında gözden kaybolmadan önce adamın başının su üstünde belirişini izledi. Tıpkı bir denizaltı gibi diye düşündü. Dalış ve yüzeye çıkış talimi yapıyor sanki. Suyun ne kadar soğuk olduğuna aldırdığı yok.
Nordlander tekrar kayalığa tırmanıp piknik sepetinden büyükçe kırmızı bir havlu çıkardı.
''Sen de denemelisin.'' dedi. ''Su soğuk ama insana iyi geliyor.''
''Belki başka zaman. Su kaç derece?''
''Pusulanın arka tarafında bir termometre olacaktı. Ben kurulanıp yemeği hazırlayana kadar ölçebilirsin istersen.''
Wallander termometreyi küçük bir lastik topa yapışık olarak buldu. Topu suyun üstünde sürüklenmeye bıraktı. Sonra çekip tekrar aldı ve sonucu okudu. Nordlander'in yemekleri serdiği yere geri gelerek 11 derece dedi. Benim için fazla soğuk. Kışında yüzer misin?
Hayır ama yapmayı düşünmüştüm. 10 dakikaya kadar yiyebiliriz. Git küçük adayı dolaş biraz. Alabora olmuş bir Rus denizaltısından şişe içinde gönderilmiş bir mesajla karşılaşabilirsin.
Wallander Nordlander'in sözlerinin arkasında bir şey olup olmadığını merak etti. Ama sanmıyordu. Sten Nordlander muğlak diyaloglarla uğraşan bir tip değildi. Ufka kadar engelsiz pürüzsüzlükte bir manzaraya karşı yine dümdüz büyük bir kayanın üstüne oturdu. Birkaç taş toplayıp onları denize atmaya başladı. En son ne zaman taş kaydırma oynamıştı? Henüz Blue çağındayken ve kendisiyle hiçbir yere gitmek istemeyen Linda ile Stenshuvud'a yaptığı geziyi hatırladı. O zaman suda taş kaydırmaca oynamışlardı. Kızı oyunda kendisinden daha iyiydi. Şimdi de artık evlendi sayılır diye düşündü. Doğru adamı buldu. Eğer bulmamış olsaydı ben burada bu kayalıkta durmuş, denize bakıp onun kayıp annesi babasını arıyor olmazdım. Bir gün Clara'ya yassı taşları su üstünde sektirmeyi öğretecek, sonunda suya batmadan önce tıpkı kurbağalar gibi sıçramalarını seyredeceklerdi. Kalkıp gitmek üzereyken Sten Nordlander kendisine sesleniyordu. Yerinden kalkmayıp elinde kalan son taşla oturmaya devam etti. Küçük, gri, tipik bir İsveç kaya parçası. Bir şey geldi aklına. İlkin belli belirsiz ama sonradan giderek netleşen. Nordlander kendisine ikinci kez seslenene kadar oturmaya devam etti. Sonra ayağa kalktı ve piknik yerine doğru yürüdü. Ama düşünce silinmeyecek şekilde mıhlanmıştı aklının bir köşesine. O gece Sten Nordlander kendisini getirip Grevgatan'a bıraktıktan ve araba gözden kaybolana kadar arkasından baktıktan sonra hızla merdivenleri çıkıp daireye girdi. Şüphesinde haklıydı. Håkan von Enke'nin yazı masasında duran gri taş yerinde yoktu. 14. Kısım. Deniz yolculuğu Wallander'i yormuştu ama aynı zamanda kafasında birçok düşüncenin doğmasına da sebep olmuştu. Ve bu sadece taşın neden kaybolduğu değildi. Sten Nordlander onu kimden saklıyormuş diye sorduğunda içinde bir şey harekete geçmişti. Håkan von Enke'nin bu dosyayı gizlemesinin tek sebebi olabilirdi. Çünkü olaylar hala devam etmekteydi. Adam yalnızca geçmişi deşip durmuyordu veya geçmişte unutulup kalmış, olmuş bitmiş bir şeyi yeniden hortlatmaya çalışmıyordu. 1980'lerde olanlar bugün olanlarla doğrudan ilintiliydi. Durum insanlarla ilgili olmalıydı, hala hayatta olan insanlarla. Dosyanın bir yerinde von Enke okurken Wallander'e hiçbir şey ifade etmeyen bir isim listesi yazmıştı. Birini tanıyordu sadece. Denizaltıların avlanmaya çalışıldığı sıralarda medyada sürekli adı geçen biriydi. İsveç Deniz Kuvvetleri'nin kıdemli bir subayıydı. Sven Erik Håkansson.
Bu ismin yanına Von Encke bir haç işareti, ünlem ve soru işareti yapmıştı. Bu ne anlama geliyor olabilirdi? Notlar gelişi güzel, öylesine tutulmuş notlar değildi. Her ne kadar çoğu Wallander'in yalnızca bir kısmını çözebildiği şifreli bir dille yazılmış olsa da hepsi hesaplı, kitaplı notlardı. Dosyayı tekrar açtı ve isimleri bir daha gözden geçirdi. Bunların kara sularına izinsiz giren yabancılara karşı yapılan savaşlara bir şekilde adı karışmış kişiler mi yoksa şüphelilerden mi olduklarını görmek istemişti. Eğer şüpheli sayılan isimlerse o zaman ne ile ilgili şüphelilerdi? Derin bir nefes aldı. Håkan von Encke bir Rus ajanının peşindeydi. Rus denizaltıları da kendilerini takip edenlere atlatmaya yarayacak gerekli bilgileri veren, hatta hangi tür silahlara ihtiyaç duyacaklarını onlara söyleyen biri. Kimliği henüz ifşa olmamış, hala ortalıklarda dolaşan biri. Von Encke notlarını o kişiden saklıyordu, korktuğu kişiden. Jürsholm'de çitin diğer tarafındaki adam diye düşündü Wallander. Bu kişi Håkan von Encke'nin bir casusu avlamaya çalışması fikrinden hoşlanmayan birisi miydi? Wallander abajuru kanepenin yanına çekti ve kalın dosyayı yeni baştan incelemeye başladı. Bir casusun varlığını işaret eden olası her notta şöyle bir duruyordu. Belki bu bir başka sorunun da cevabıydı. Von Encke'nin çalışma odasından bazı evrakların alınıp götürüldüğü duygusu. Dokümanları oradan alıp götüren kişi herhalde Håkan von Encke'nin kendisiydi. Olay tıpkı birbiri içine geçen Rus matruşka bebeklerini andırıyordu. Håkan von Encke sadece notlarını saklamakla kalmamış, bir de ne anlama geldiklerini okuyacak olanlardan gizlemişti. Yazdıklarını bir sis perdesi ardına yerleştirmişti. Ya da bir mayın tarlası demeliydi buna. Birisinin fazla yaklaştığını gördüğünde, orada bir işi olmadığını düşündüğünde, istediği zaman aktive edebileceği bir mayın tarlası. Wallander sonunda ışığı kapatıp yatağa gitti ama uyuyamıyordu. Ani bir dürtüyle yataktan kalktı, giyindi ve dışarı çıktı. Gençliğinde kendini aşırı yalnız hissettiği zamanlar bu havadan kurtulmak için uzun gece yürüyüşlerine çıkardı. Bu yüzden Üstad'da bilmediği sokak yoktu. Şimdi Strandvägen'de yürüyordu. Derken Djurgården'e giden köprüye doğru yola saptı. Ilık bir yaz gecesiydi. Dışarısı hala insanlarla doluydu. Çoğu içkili ve yaygaracıydı. Karanlık sokaklardan geçerken Wallander bir kaçak yabancı gibi hissetti kendini. Yoluna devam edip Grönalund'da bulunan Luna Park'a geçti ve Tielska Sanat Galerisi'ne gelene kadar da arkasına bakmadı. Düşündüğü belli bir şey yoktu, sadece uyumak yerine geceleyin yürüyordu. Daireye geri dönüp yatınca hemen uyudu. Kısa gezintisi istenilen etkiyi yapmıştı. Ertesi gün arabasına atlayıp eve geri döndü. Öğleden sonra Skåne'ye varmıştı. Yolun son aşamasını da kat etmeden önce durup eve biraz yiyecek bir şeyler aldı. Ardından komşuya uğrayarak kendisini yeniden görünce sevinçten deliye dönen ve giysisinde çamurlu pati izleri bırakan Jussi'yi aldı. Yemek yiyip 1-2 saat uyuduktan sonra elinde dosyayla geçip mutfak masasına oturdu. En güçlü büyütecini de yanına almıştı. Otlar arasında gezinen böcek ve sürüngenlere karşı ani bir merak duyduğunu fark eden babası, onu yıllar önce kendisine armağan etmişti. Köpeği Saga'dan başka aldığı birkaç hediyeden biriydi bu ve ona gözü gibi bakmıştı. Şimdi çalışmasında bir değişiklik yapıp yazıları ve kenarlara tutulmuş notları bir kenara bırakarak büyülteci siyah kapaklı dosyadaki fotoğrafları incelemekte kullanacaktı. Fotoğraflardan biri ağrıyan bir parmak gibi diğerleri arasında kendini belli ediyordu. Daha önce fark etmemişti ama resmin oldukça sivil bir havası vardı. O dosyadaki hiçbir şeyin tesadüfen orada olmadığına emindi. Håkan von Encke dikkatli, yaptığı işe önem veren biriydi. Siyah beyaz fotoğraf liman gibi bir yerde çekilmişti. Arka planda penceresiz bir bina vardı, herhalde bir depoydu. Büyütecin yardımıyla Wallander resmin flu olan köşesine doğru iki kamyon ve istiflenmiş balık kasaları tespit etti. Fotoğrafı çeken kişi merceği tarak ağlı eski tip bir balıkçı teknesinin yanında duran iki adama çevirmişti. Adamlardan biri yaşlıydı, diğeri ise oldukça gençti. Daha çocuk sayılırdı. Wallander resmin 60'lı yıllarda çekilmiş olduğunu tahmin etti. Günün modası yün süveterlerin, deri ceketlerin, muşamba yağmurluk ve geniş kenarlı muşamba balıkçı keplerinin giyildiği yıllardı. Tekne beyazdı ve boyaları soyulmuştu. Yaşlıca olan adamın bacaklarının arasından ve arkasından Wallander teknenin tescil plakasını bir parça görebiliyordu. Son harfi G idi. İlk harf ise neredeyse tamamen kapanmıştı. Ama ortadaki ya R olabilirdi ya da T. Rakamları okumak daha kolaydı. 123. Wallander bilgisayarın başına geçip balıkçı teknesinin nereye kayıtlı olduğunu bulabilmek için birkaç arama sözcüğüyle Google'a baktı. Kısa bir süre sonra da tek bir olasılık bulunduğuna karar verdi. Harf grubu NRG olmalıydı. Tekne doğu yakasına bağlıydı. Norrköping civarlarına. Biraz daha araştırma yapınca Ulusal Deniz Taşımacılığı ve Seyrü Sever Kurumu ile Ulusal Balıkçılık Dairesi'nin web sayfalarını buldu. Telefon numaralarını bir kağıt parçasına not edip yeniden mutfak masasına döndü. O sırada telefon çaldı. Arayan Linda'ydı. Neden hiç aramadığını soruyordu. ''Buhar olup uçup gittin'' dedi kızı. ''Sanırım tasalanmak için yeterince kayıp insan tanıyorum.'' ''Benim için endişelenmene gerek yok'' dedi Wallander. ''Eve geleli bir saat falan oluyor. Sana yarın telefon edecektim.''
''Hayır'' dedi Linda. ''Şimdi duymak istiyorum hemen. Hans'ı bir kenara bırak. Ben neler bulduğunu hemen öğrenmek istiyorum.''
''Hans evde mi?''
''İşte doğru dürüst evde olmadığı için bu sabah verdim veriştirdim ona. Bugünlerden birinde yeniden çalışmaya başlayacağımı kafasına çakmaya çalıştım. O zaman ne yapacak bakalım?''
''Ne yapacak?''
''Bana yardım etmek zorunda kalacak. Her neyse sen bana neler bulduğunu anlat.''
Wallander Sinye'yi ziyaretinden bahsedip ona yapayalnız yatağında kıvrılıp yatmış sarışın kadını anlatmaya başladı. Ama daha tam konuya giremeden Clara ağlamaya başladı ve Linda telefonu kapatmak zorunda kaldı. Wallander yarın onu arayacağına söz verdi. Ertesi sabah polis merkezine vardığında yaptığı ilk şey Martinson'u bulup yaz gün dönümü tatili sırasında nöbetinin olup olmadığını öğrenmek oldu. Martinson bütün meslek arkadaşları içinde devamlı değişen çalışma programları hakkında en fazla bilgisi olan kişiydi ve gerçekten de 2 dakika içinde bilmek istediği cevabı vermişti. Memurların çoğu izinde olmalarına rağmen Wallander'in yaz gün dönümü tatilinde çalışmasına ihtiyaç yoktu. Martinson da en küçük kızını Danimarka'da bir yoga kampına götürmeyi planlıyordu.
''Gerçekten de bu nasıl bir iş anlamıyorum.'' dedi endişesini belli etmemeye çalışarak. ''13 yaşında birinin yogaya bu kadar merak sarması normal mi?''
''Başka birçok şeyden iyidir.''
''Diğer iki çocuğum atlara meraklıydılar. Derdi çok daha azdı ama bu kız farklı.''
''Hepimiz birbirimizden farklıyız.'' dedi Wallander esrarengiz bir tavırla ve odadan çıktı. Akşam bulduğu telefon numarasını çevirdi ve çabucak NRG 123'ün Adalar Denizi'nin güneyinde, Bokyo'da eski Lundberg adında bir balıkçıya ait olduğunu öğrendi. Bir yeri daha aradı ama karşısına bir telesekreter mesajı çıkınca acil bir durum olduğu mesajını bıraktı. Ardından Linda'yı aradı ve akşam yarım bıraktıkları konuyu konuştular. Hans'la konuşmuştu ve en kısa zamanda gidip Sinye'yi göreceklerdi. Wallander şaşırmamıştı ama neyle karşılaşacaklarının gerçekten farkında olup olmadıklarını düşünmeden edemedi. Kendisi neyle karşılaşacağını sanmıştı ki?
''Yaz gün dönümünü kutlamaya karar verdik.'' dedi kızı. ''Hem de bütün olan bitenlere, ana babasının kaybolmasının yarattığı bütün üzüntüye rağmen seni ziyaret edip biraz neşelendirebileceğimizi düşündük.''
''Elbette'' dedi Wallander. ''Dört gözle bekleyeceğim. Ne güzel bir sürpriz bu.'' Nasıl olduysa bu defa teklemeden çalışan makineden bir kupa kahve koydu kendine ve adli memur ile bir iki çift laf etti. Adamcağız bütün geceyi bunalımda olduğu için intihar ettiği sanılan bir kadın cesedinin bulunduğu bataklıkta geçirmişti. Memur sabaha karşı nihayet evine döndüğünde üniforma ceplerinin birinden bir kurbağa çıkmıştı. Karısı bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Wallander kendi odasına dönüp içi tıka basa dolu adres defterinden bir numara daha buldu. Kayıp von Enke olayını bırakıp yeniden kendi her zamanki görevinin başına dönmeden önce o sabah yapmayı planladığı son telefon görüşmesiydi bu. Daha önce telesekreterine bir mesaj bırakmıştı. Şimdi aynı kişiyi cep telefonundan arıyordu. Bu kez ulaşabilmişti.
Hans Olav.
Wallander genç jeoloji profesörünün neredeyse bir çocuğu andıran sesini hemen tanımıştı. Onunla birkaç yıl önce bir görev sırasında tanışmıştı. Telefonda geri planda kalkacak bir uçak için yapılan anonsu duydu.
Ben Wallander, sanırım havalimanındasınız.
Evet, Kastrup'tayım. Şili'de düzenlenen bir jeoloji konferansından eve dönüyorum ama sanırım valizlerim kayıp.
Yardımınıza ihtiyacım var dedi Wallander. Benim için bazı taşlara bakıp bir karşılaştırma yapmanızı rica edecektim.
Elbette ama yarını bekleyebilir mi? Uzun uçak yolculuklarından sonra hep yorgun oluyorum.
Wallander'in aklına Udmark'ın genç yaşına rağmen 5 kadar çocuğu olduğu geldi birden.
Umarım çocuklarınıza aldığınız hediyeler kaybolan valizinizde değildir.
Çok daha kötüsü, içinde oradan yanımda getirdiğim çok güzel taşlar vardı.
Adresiniz geçen sefer birlikte çalıştığımız zamanki adres aynı mı? Eğer öyleyse size bakmanızı istediğim taşları bugün öğleden sonra gönderebilirdim.
Ne cins kaya olduklarını tespit etmekten başka ne yapmamı istiyorsunuz?
Onların arasında Amerika'dan geldiğini söyleyebileceğiniz var mı bilmek istiyorum.
Coğrafyayı biraz daha daraltabilir misiniz?
Kaliforniya'da San Diego civarından ya da Doğu yakasından, Boston yakınlarından.
Bakalım ne yapabileceğim? Biraz zor bir iş gibi görünüyor. Oralarda ne kadar farklı kaya çeşitleri var biliyor musunuz?
Wallander ona bilmediğini söyleyip kayıp valizle ilgili üzüntüsünü dile getirdi ve telefonu kapattı. Sonra da katılması gereken bir toplantıya yetişmek üzere aceleyle çıktı. Birisi masasına üstünde önemli olduğunu söyleyen bir not bırakmıştı. Toplantı odasına en son giren kişi kendisiydi. Salonun penceresi ardına kadar açıktı. Çünkü hava raporu sıcak bir gün olacağını söylemişti. Bu toplantıları idare etmekten sorumlu olduğu günleri düşündü ister istemez. İdarenin kendisinde olduğu onca yıl boyunca sık sık bir gün bu yükün kendi omuzlarında olmayacağı günü hayal ederdi. Ama şimdi soruşturmalardan genellikle bir başkasının sorumlu olduğu bu günlerde de bazen teklifleri ayırıp dağıtma ve kime ne yapacağını söyleme konusunda idareci güç olmayı özlediği oluyordu.
17. ayrımın sonu. Sayfa 189.